Oysa adımız da olduğu için.
Hayatın sesleri.
Tamam, sadece.
Başkent'e hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında işte yine birlikteyiz 15.55'e dek. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk sunacağım. Evet, çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlar ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Oralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi programımızın ilk müziğini dinliyoruz.
Ve durdu saatler, susuyor seni zaman. Sesin döndü kulağımda, dedi uykudan böyle bir akşamdı. Sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleğenler boy vermişti. Gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti baharım söndü bile bile. Şişesinin dudağından kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzüm hiç, yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla.
Sevgili dinleyenlerimiz, başkentten devam ediyor Hayatın Sesleri. Şimdi stüdyomuzda sizinle tanıştıracağımız engel tanımayan bir sanatçımız var. Daha önceki Hayatın Sesleri programından dinleyicilerimiz sizi tanıyorlar ama ben yine de hatırlatayım onlara. Cam kemik hastası, şair, yazar, fotoğraf sanatçısı diye tanıtıyorum sizi değil mi deyince amatör ressam da diyebilirsiniz dedi. Bir de o eklenmiş, evet. Galiba. Sevgili Elif Gamze Bozo bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, Kendime Engel Olamıyorum adlı bir fotoğraf serginiz var. 15 Ekim Cumartesi günü Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Şimdi şairliği, yazarlığı biliyorduk da bu fotoğraf sanatçılığı daha önce Anadolu'yu Tanıyor Muyuz adlı bir sergiden hatırlıyoruz ama şimdi bu Kendime Engel Olamıyorum nasıl ortaya çıktı? Birazcık bundan söz edelim
tabii
lütfen.
Tabii ki Kendime Engel Olamıyorum projesi her yıl İzmir Fotoğraf Günleri, Uluslararası Fotoğraf Günleri düzenleniyor. Ben de Anadolu'yu Tanıyor Muyuz fotoğraf çalışmalarımla, belgesel fotoğraflarımla konuk olarak katılmıştım. Ama orada çok farklı fotoğraflar ve yurt dışından gelen katılımcılarla beraber çok farklı fotoğraflar, çok farklı belgesel türleri bulunuyordu. Ben oradan döndükten sonra kendimi çok farklı yerlere götürmem gerektiğini, farklı mekanları takip etmem gerektiğini düşündüm. Daha sonra bir fotoğraf sanatçısı arkadaşım, meslektaşım bana Afrika'yı görmem konusunda bilgi verdi. Ama ben çok kararsızdım. Hani yapabilir miyim, gidebilir miyim, doktorum buna izin verir mi, müsaade eder mi diye çok kararsız kalmıştım. Daha sonra TRT Belgesel'de Subi Massu, Senin Gözlerinden Görme Engelli Gazetecinin yurt dışı seyahatleri üzerine belgesel hazırladığını izlemiştim. Ben bundan çok etkilendim tabii ki.
Ben de giderim dediniz.
Evet, yani bunu ben niye yapamıyorum gibi bir beynimde şimşek çaktı. Ve daha sonra bunu işte Afrika'ya giden fotoğraf sanatçısı arkadaşımla paylaşınca sen bunun daha iyisini yapabilirsin diye bir cümle kullandı. Daha sonra doktoruma danıştım. Sevgili doçent doktor Özgür Demir hocamıza danıştım. O da hiçbir şeyin sana engel olmasına izin verme dedi. Ve daha sonra babamın iş arkadaşı Senegal'de yaşıyordu. Bir gün konuştuğumuzda ben Mesut amca gelmek istiyorum dediğimde gel yeğen burası senin diye söyledi. Ben de o anda hani karar verdim gitmeye. Tabii bu süreç çok zordu benim için. 6 ay uykusuz kaldım. Çünkü
ne kadar süre geçirdiniz Senegal'de?
Yaklaşık 20 gün kaldık annemle beraber. Ben
anne zaten muhteşem. Her anlamda sizin yanınızda değil mi?
Evet. Evet. Zaten hep diyorum annemin içindeki yaşam coşkusu bana yansımış.
Evet, kesinlikle.
Ben de bir anda işte karar verdikten sonra bu sefer de destekçiler aramaya karar verdik. İşte Engelsiz Sanat Derneği üzerinden giderek. Ve sonra Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar Beyefendileri sağ olsun destek oldular. Bana orada bir şey olur diye önceleri korktu. İşte biraz o süreçte ya işte emin misin gitmek istediğine falan böyle bir konuşma geçti. Ama ben hani ikna etmiştim. Doktorumun açıklamasını da iletmiştim.
Evet.
Bir anda karar verdim ve gittim. Yaklaşık 20 gün beraber annemle beraber kaldık. Ve ben
nerede kaldınız orada?
Otelde kalmadım. Senegal Dakar'ın bir aileyle beraber pansiyon gibi kiraladı. Bir evde kaldım. Ben bilerek otelde kalmadım. Çünkü oranın yaşamını kendimle özleştirerek, içselleştirerek daha iyi kadraja yansıtmalıydım.
Peki nelerle döndünüz Senegal'den? Neler yansıdı o kadraja?
Aslında Senegal'den dönerken o kadar çok duygusal anlar yaşadık ki. Yani hani okuyoruz, ediyoruz. Senegal'le ilgili, Afrika'yla ilgili çok şeyler görüyoruz televizyonlarda ama oraya gitmeden hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani orayı yaşamak lazım. Ben bütün fotoğrafçılara, bütün gazeteci meslektaşlarıma hep şunu söylerim. İnsan bir Güneydoğu'yu görmeli, bir de Afrika'yı görmeli.
Evet.
Çünkü insana gerçekten bir insanlık dersi veriyor. Ya mülteci kamplarına gidip fotoğraflayacaksınız, oranın yaşamını anlatacaksınız. Ya da bir Afrika seyahati yapıp gerçekten çok farklı bir kültür, İnsanın heybesinde birçok bilgi ve insanlık dersiyle dönebileceği bir yer.
Evet. Dolayısıyla her çalışmanızla bir fark yaratıyorsunuz. Yine bununla da bir fark yarattınız.
Teşekkür ederim.
Şimdi neler çektiniz fotoğraf olarak? Neler yayınlanacak sergide?
Ben açıkçası Senegal'le ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Zaten o kadar çok araştırma yaptım ki Senegal'le ilgili neler var diye. Hemen hemen hiçbir şey yok gibi bir şeydi. Sağ olsun Mesut amcam, bana çok büyük bir destek oldu. Yani adım adım oranın yaşamlarını, yani kıyı köşe her mekanına, hı hı, girdim. İşçiler, kadınlar, çocuk işçiler en yoğun olduğu yer. Müslüman bir ülke ama farklı bir yaşam tarzı var. Hani bizim buradaki yaşamımızdan çok çok farklı. Bazı insanlar kötü görebilir ama ben çok yani kötü de vahim de bulmadım açıkçası. Evet, kadınlar çok eşlilik eşlilik üzerinden bir evlilik yapıyor ama şöyle bir durum da var. Kadınlar ne kadar çok çok çocuk doğurursa söz sahibi ve
nasıl o kadar söz sahibi olacaklar. Evet, evet oluyor.
Ve yani ben genellikle hep kadınlar üzerinden giderek fotoğrafladım. Ve çocukları anlattım, işçileri anlattım.
Bu sergide orada çektiğiniz fotoğraftan kaç tanesi yer alacak?
Yaklaşık sergide 32 parça var. Yani 32 eser var. Biz bunların aslında 700 fotoğrafla döndüm. Toplam 700 fotoğraf. Bir de video belgeseli hazırladım.
Sonrasında evet, belgesel de geliyor yani.
Evet, yani aslında hani ben bunu daha çok televizyonlarda gösterilmesini istedim ama bir türlü imkanlar olmadı.
Yönetmenliğini de siz mi yaptınız
evet,
yoksa?
Evet, ben yaptım.
Tebrik ediyorum, harikasınız.
Teşekkür ederim. Metin yazarlığı, kamera yönetimi ve yönetmenlik bana ait.
Çok güzel, kutluyoruz gerçekten. Peki fotoğrafların yer aldığı bir de kitap var mı?
Evet, var. Yine aynı isimle Kendime Engel Olamıyorum Senegal kitabı hazırladık. Sevgili fotoğraf hocam, yaklaşık 15 yıldır çalıştığım fotoğraf hocamla beraber hazırladık kitabı. Onda da yaklaşık 70 fotoğraf ve Afrika tarihi üzerine, yani Senegal tarihi üzerine kısa bir yazı hazırladık.
Evet ve 15 Ekim itibariyle Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Çok heyecan verici bir buluşma olacak herhalde, değil mi? Ne kadar sürecek sergi?
16 Ekim'de başlayacak.
Evet.
21 Ekim'de son bulacak.
21 Ekim'de evet, son bulacak. Peki daha sonra Ankara dışına çıkma ihtimali var mı? Başka şehirlere ya da yurt dışına gidecek mi?
Bundan sonra bir İstanbul seyahati görünüyor gibi ama tabii tam netleşmediği için şu an o konuda bir şey diyemiyorum.
Evet.
Ama bizim amacımız, yani daha doğrusu benim amacım bu Afrika seyahati üzerine yaptığım, yani Senegal üzerine yaptığım serginin birçok yerde izlenip takip edilmesi.
Evet, mutlaka takip edeceklerdir. Çünkü çok yönlü bir kişiliksiniz gerçekten. Şairliğinizden söz ettik, daha önce yazarlığınızdan söz etmek üzere sizi konuk etmiştik. Bir de şimdi amatör ressamlık da eklenince artık hiçbir şekilde boş kalmadan birinden kalkıp öbürüne oturuyorsunuz herhalde, değil mi?
Galiba öyle oluyor.
Peki bu hayalinize ortak olan kimler vardı Yeni Mahalle Belediyesi'nin dışında?
Bu projede aslında herkesin emeği var. Yani ben hep söylüyorum, bu Kendime Engel Olamıyorum projesi benim değil, katkı sunan, ufacık da bir katkı sunan herkesin projesi.
Hı hı.
Ve bütün engellere cesaret olsun diye aslında yola çıktım. Yani ben daha önce Karadeniz'den başladım. Doğuya kadar uzanan sergim vardı, belgesel anlatımım vardı. Bunu daha farklı kıldım. Bu benim göz bebeğim oldu açıkçası. Sevgili Engel Sanat Derneği Başkanımız Gülçin Kayıncıyıplık çok büyük bir emek sarf etti. Her şeyden önemlisi ailem. Ailemin, hı hı, çok büyük bir katkısı var. Annemin çok büyük bir katkısı var. Ankara Sanat Platformu Sayın Sultan Özeteş hocamızın katkıları var.
Evet.
Açıkçası gönlünden kopan, biz Afrika'ya giderken şunu da iletmek istiyorum. Afrika'ya giderken oradaki çocuklara iki valiz dolusu oyuncak ve kıyafet hazırlayıp götürmüştük.
Ne güzel. Peki o heyecanları, o mutlulukları da o anda yansıdı mı kadraja, o oyuncaklar dağıtılırken?
Tabii onları hem fotoğrafladık hem video belgesini aldık. Onlarla zaman geçirdik. Yetimhanelere gittik. Afrika'nın yetimhaneleri, dağlara girdik. Oralarda çekimler yaptık. Ve çocuklara bu hediyeleri sunarken o gözlerindeki ışıltı hiçbir şey değişmez.
Evet, ne güzeldir mutlaka. Şimdi Kendime Engel Olamıyorum Senegal adlı kitap da var. Kitaba nasıl ulaşabilirler acaba dinleyicilerimiz?
Tam olarak anlayamadım.
Kendime Engel Olamıyorum adlı bir de kitap var değil mi? Kendime Engel Olamıyorum Senegal'in bir de kitabını çıkardınız. Evet. Kitaba ulaşma şansları var mı dinleyicilerimizin?
Şu an için kitap bitti. Öyle bir durum oldu.
Oo,
ama
o kadar, evet.
İkinci baskıya en kısa sürede gireceğiz.
Evet, o zaman dinleyicilerimiz mutlaka. Peki sizi sosyal medyadan da takip edebiliyorlar herhalde.
Tabii
değil
ki.
Mi? Oralardan da ulaşabilirler. Tabii kitap ki. Çıktığında takip edebilirler. Sizin her türlü faaliyetinizi sosyal medya hesaplarınızdan da takip edebilirler. Elif Gamze Bozo diye aradıkları takdirde, evet, ulaşmaları da mümkün. Peki engel olamayacağınız daha neler var? Neler bekliyor?
Hayalimde ne varsa onları yapmak aslında.
Neler var mesela, öğrenebilir miyiz?
Bir kısa film çekmek hayalim. Aha. Ve yaklaşık 10 ülkeyi görüp fotoğraflamak ve yurt dışında sergi açmak hayallerimin arasında. Tabii amatör resim sanatımda da tabii hani ufak tefek sergiler yapmak niyetindeyim.
Ne güzel, sizi gerçekten kutluyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Peki şimdi birazcık da kitaplardan söz edelim. Pek çok kitapla da buluşturdunuz, evet, dinleyicilerimizi.
Evet, ilk kitabım İlle de Hayat. İkinci kitabım Gitmek İçin Gelir Aşk deneme kitabıydı. Deneme yazılarımın olduğu. Üçüncü kitabım Kambur Güvercin. Dördüncü kitabım Kendime Engel Olamıyorum Senegal'di.
Evet.
İlk üç kitabım şiir anlatımlarıyla var. Şimdi beşinci kitabı da hazırlık yapıyorum aynı zamanda. Bugüne kadar yazdığım diğer kitaplardan da toparlayarak yeni bir baskı yapıp ve tabii ki çizdiğim resimlerle de farklı bir kitap hazırlamak niyetindeyim.
Ne güzel. Peki resim ne zaman başladı? Resme ne zaman başladınız?
Yazı hayatım şöyle. İlkokul 2. sınıfta başladım.
Resim?
Evet. Anneme, babama mektuplar, şiirler yazarak başladım. Daha sonra bu kendi kendine gelişti tabii ki. Ortaokul dönemlerimde şiir yarışmalarına katıldım. Onlardan birinciliklerle döndüm.
Ne güzel, sizi kutluyoruz. Yani hiçbir şekilde engel tanımıyorsunuz ve girdiğiniz her ortamda mutlaka başarıyla çıkıyorsunuz, başarıyla dönüyorsunuz.
Teşekkür ederim. Yani sanki böyle yapmak, yani o bir insanın içinden gelen bir şey. Yani yapmak istiyorsunuz, işinizi en doğru şekilde yapmak istiyorsunuz. Ben de sanatımı en iyi şekilde lanse etmek istiyorum.
Ne güzel, sizi gerçekten kutluyoruz. Peki önünüzdeki projeler neler? Hedeflerinizde neler var?
Şu an için bir yurt dışı seyahati yine planlıyorum.
Nereye mesela?
Önce Küba olacak gibi görünüyor. Küba'ya gitmeyi çok istiyorum.
Küba'yı seçmedeki amaç?
Yani şöyle, Küba'nın duruşu ve farklı oluşu her zaman beni cezbetmiştir.
Evet.
Ve
tabii herkesin içinde Küba'yı görmek mutlaka,
evet,
yatıyor değil mi?
Evet, yani biraz da Afrika'nın verdiği bir koku da var Küba'da.
Evet.
Bir sanat ruhu var. Beni cezbeden kısımlardan biri de tabii ki yaşam şekilleri.
Evet. Peki oraya ne için gitmeyi planlıyorsunuz? Yine fotoğraf çekmek mi yoksa film çekmek mi?
Fotoğraf üzerine yine aynı şekilde. Fotoğrafı şöyle, yine hem belgesel, video belgeseli hem de fotoğraf olarak çekmeyi planlıyorum.
Evet. Sizi gerçekten candan kutluyoruz ve çok teşekkür ediyoruz hayatın seslerine geldiğiniz, konuk
çok
olduğunuz için.
Ediyorum.
Sağ olun, var olun diyoruz. Peki şimdi sergi Ankara'da nerede sanatseverlerle buluşacak? Onu
hemen
da duyuralım,
onu da
lütfen.
16 Ekim Pazartesi günü saat 14.30'da Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ilk açılışımızı yapacağız. Yine aynı mekanda 21 Ekim günü tamamlanacak
zaten. Tamamlanacak ve daha sonra Türkiye'nin pek çok şehrine evet. gidebilir. Hatta yurt dışına da gidebilir. Bu arada evet. siz de o hedeflerinize, yeni projelerinize ulaştığınızda yine lütfen bizim konuğumuz olun. Ve engel tanımayan projelerinizi, yaptıklarınızı, çalışmalarınızı yine dinleyicilerimizle paylaşalım. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben
geldiğiniz
teşekkür
için. Sağ olun, var olun. Sizi getiren annenize de yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü stüdyo konuğumuz engel tanımayan cam kemik hastası, şair, yazar, fotoğraf sanatçısı ve artık amatör ressam da diyebileceğimiz sevgili Elif Gamze Bozo bizlerle birlikteydi. Kendime engel olamıyorum fotoğraf sergisiyle ilgili konuştuk. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor.
...5.27'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sevgili dinleyenlerimiz, 20. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 13 Ekim itibariyle başlayacak ve bu festival kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler ve gösteriler hakkında bilgiler almak üzere telefon hattımızda festivalin sanat yönetmeni, aynı zamanda Gölge Tiyatrosu, daha doğrusu Gölge Tiyatrosu'nun 500. yılı dolayısıyla Karagöz sanatçımız Sayın Cengiz Özek de telefon hattımızda, festivalin sanat yönetmeni. Hemen merhaba diyelim kendisine. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Çok teşekkür ediyorum.
Evet, neler söyleyeceksiniz festivalle ilgili? 13 Ekim'de başlayacak dedim. Ne zaman sona
çok
erecek
doğru.
efendim?
31 Ekim'de sona erecek. Bu yıl Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nin 20. yılı. Çok güzel bir tesadüfle denk geldik. Aynı zamanda Türk Gölge Tiyatrosu'nun yani Karagöz'ün Türkiye'ye girişinin 500. yılı.
Evet.
Böylelikle ikisini bir arada kutlama şansına sahip olduk.
Ne güzel. Siz bu arada dünyaca bilinen Karagöz sanatçılarımızdansınız.
Estağfurullah. Yani mümkün olduğunca dünyanın her bir köşesinde uluslararası festivallere katılarak Karagöz'ü tanıtmayı, sevdirmeyi amaçlıyoruz. Hem gösteriler hem atölye çalışmaları hem sergiler ve konferanslarla gösterileri de destekliyoruz.
Bu festivalde de yer alacak mısınız?
Bu yıl tabii ki bu festivalde benim her yıl mutlaka gösterim olur. Tabii ki benim dışımda başka Karagöz sanatçıları da yer alıyor. Ama festivalimiz bir uluslararası boyutta kukla festivali ve 15 ülkeden 25 değişik grup İstanbul'un birçok sahnesinde, 20'ye yakın sahnesinde 100'e yakın gösteri yaparak İstanbullularla buluşmayı hedefliyor festival. Ve biraz önce de söylediğim gibi Karagöz'ün Türkiye'ye gelişinin 500. yılı, bu vesileyle festival programını da özellikle gölge oyunu ağırlıklı düzenledik bu yıl. Kamboçya, Çin, Hong Kong, Tayvan kendi geleneksel formlarındaki gölge tiyatrolarıyla festivalimizde yer alacaklar. Ki bu oyunları bulup seyretmek dünyada büyük bir şans gerçekten. Mesela Kamboçya Gölge Tiyatrosu'nu mümkün değil bir başka yerde seyredebilmeniz. Kamboçya'da bile çok ender gösteri yapılıyor artık. Onun için bizim festivalimizde bu gösteriyi seyircilerimizin seyrediyor olması kendileri açısından oldukça büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ki bunun geri dönüşlerini de alıyoruz. Yalnız İstanbul değil, İstanbul dışından da bu gösteriyi seyretmek için gelecek seyircilerimizin olduğunu biliyorum. O açıdan da son derece mutluyuz. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum.
Ne güzel.
Tabii ki diğer kukla formlarında da gösteriler var festivalin içinde. Gerek ipli kukla, gerek el kuklası, masa kuklası formunda oyunlarımız olacak. İtalya, Fransa, Avusturya ve İspanya, Arjantin gibi ülkelerden değişik oyunlar, değişik formdaki kukla oyunları da yine festival bünyesi içinde seyircimizle buluşuyor olacak.
Evet. Bu arada tabii ki sadece bunlarla kalmayacak. Sergi de söz konusu galiba değil mi? Bir
doğru.
Karagöz sergisi.
Evet. Topkapı Sarayı Müzesi'nde Karagöz'ün 500. yılına değin olarak Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Karagöz Kukla Vakfı işbirliğiyle benim Karagöz figürlerimden oluşan ve aynı zamanda kendi koleksiyonumda yer alan 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında yaşamış ünlü Karagöz ustaları Hayali Memduh, Nazif Efendi ve Ragıp Tuğtekin'e ait ve ustasını bilmediğimiz ama figürlere bakınca hayranlık duyduğumuz değişik ustaların figürleri de yine sergi kapsamında seyirciyle buluşuyor olacak.
Evet.
Ve tabii ki bütün bunların dışında atölye çalışmalarımız var. İpli kukla yapımı, gölge kuklası yapımı, kendini genç hisseden ya da şu anda anaokullarında ya da ilk öğretimde öğrencilerin kendilerini değişik alanlara kanalize etmesini sağlayabilecek atölye çalışmalarımızda yine festival içinde İstanbullu kukla severleri bekliyor olacak.
Evet, ne güzel. Peki festival programına nasıl ulaşabilir şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz?
İstanbulkuklafestivali.com adresinden çok detaylı bir bilgiye ulaşabilmemiz mümkündür. Bu festivalimizin resmi web sayfasıdır. Buradan hem gösterilerle ilgili bilgiler alırken yaş grupları, içeriği ve kukla türü hakkında bilgilenirken aynı zamanda oyunların videolarını da seyretme şansları olabilecek sitemizi ziyaret eden kukla severleri.
Evet, 19. Yıla baktığımızda bu yıl nasıl bir ilgi bekliyorsunuz acaba?
Valla festivalimiz, biz şanslı bir festivaliz. Çünkü belirli bir sponsorumuz yok bizim. Biz bilet satışıyla kendimizi ayakta tutan dünyadaki ender festivallerden biriyiz. Bildiğiniz gibi özel bir festivaliz. Herhangi bir devlet katkısı olmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tamamen bilet satışı esasına dayalı olarak yürüyor çalışmalarımız. İstanbul'a kukla grubu gelmeden önce biz o oyunun hangi seyirciyle buluşabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ederek harekete geçiyoruz ve kendimizi böyle ayakta tutuyoruz. Onun için her zaman seyircisi bol olan kukla severler tarafından her yıl oynaması, başlaması beklenen bir festivaliz. Şanslıyız bu açıdan. Yine yani 19. Kukla Festivali'nde olduğu gibi 20. Kukla Festivali'nde de seyircimizin aynı coşkuyla bizi destekleyeceğini bilme düşüncesinin mutluluğunu yaşıyoruz.
Ne güzel. Evet, bir de Hong Kong Türkiye ortak yapımı var herhalde, değil mi?
Çok doğru. Bundan 3 ay kadar önce Hong Kong'da provalara başladık. Çinli bir gölge oyunu sanatçısı Sifu Li, yani Li Usta, Li Usta ile bir ortak çalışma yürüttük. Ben ve Çin gölge ustası Mr. Li ile perde arkasında birlikte hareket ediyoruz. Kendi tasarladığımız kuklaları kendi ülkemizin teknikleriyle perdede buluşturuyoruz. Bunu da Hong Kong'da yapılanması tamamlanan Ming Ring Su Vakfı desteklemiş durumda. Burası bir eğitim ve tiyatro ile çocukları eğitme üzerine kurulmuş bir vakıf. Vakfın desteklemesiyle bu projeyi gerçekleştirdik.
Evet.
Bu projede ilginçtir. Ne oyun çalışalım, metni nasıl oluşturalım diye düşünürken karşılıklı birbirimize yolladığımız metinler ortaklık gösterdi. Anladık ki Türkiye'deki Nasreddin Hoca Çin'de Avantay adıyla anılırmış. Yani yalnız bize ait değil Nasreddin Hocamız, çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını bir kez daha farkına vardık.
Evet, Avantay yani Nasreddin Hoca da hikayeleriyle festivalde evet, olacak. Sayın Cengiz Özek efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gölge Tiyatrosu'nun 500. yılı kutlu olsun diyoruz ve 20. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında da size başarılar, iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun,
çok
var olun efendim
konuğumuz
olduğunuz için.
Çok teşekkür ediyoruz.
İyi günler.
Manastırın
Dünden kalanlar. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, geçen hafta Trablusgarp'ı konuştuk. Tabii şimdi topraklarını büyütme hesabı yapan Balkan devletleri Trablusgarp Savaşı'nı fırsat bilerek aralarında anlaşma yaparak Osmanlı Devleti'ne savaş açmaya karar verdiler ve dolayısıyla Balkan savaşlarına böylece gelmiş olduk. Bugün maalesef Balkan savaşlarını konuşacağız.
Evet.
Şimdi, öncesine biraz bakalım mı? Yani yoksa işte, Birinci Balkan Savaşı'nın öncesi, nedeni Trablus.
Evet. Aslında öncesi Trablusgarp savaşı, ama Balkanlarda olan olaylara şöyle bir bakacak olursak Balkanlarda Berlin Anlaşması'ndan sonra zaten bir kısmı bağımsızlığını kazanmıştı bu devletlerin. Ve baktığımız zaman aslına bakarsanız Rusya'nın, Avusturya'nın, İngiltere'nin bu bölgedeki zaten Birinci Dünya Savaşı'nın da engellenememesi ve sonrasında Dünya Savaşı'na doğru giden o sürecin de göstermiş olduğu gibi Balkan Savaşları her ne kadar bir süre orayı emniyet subabı gibi düşünelim, yani bir süre gaz biraz çıkıp bir rahatlama sağlamışsa, hı hı, da engel olamamıştır gene de bu paylaşımlar ve bir süre sonra tekrar Dünya Savaşı'na neden olacak gelişmelere neden olmuştur. Dolayısıyla Balkanlar da önemli bir coğrafya, baktığımızda hala da önemli bir coğrafya ve elimizden çıktığına o yüzden de gerçekten üzülüyoruz. O bölgede büyük devletlerin de çıkarları ve hep onları da ilgilendiren süreçler olduğu için tabii Rusya bir şey yapsa, işte Almanlar bir şey yapsa, Avusturya, İngiltere gibi orada sürekli böyle bir çıkar çatışması var. Ama en çok orada neyi görüyoruz? Avusturya'nın, o dönemde Avusturya, Macaristan'ın, Rusya'nın etkisini görüyoruz. Bir Slavlaştırma politikasını görüyoruz. Ve tabii büyük devletlerin hepsinin gene ufak tefek orada İngiltere gibi, Almanya gibi bu devletlere yönelik politikalarını görüyoruz. Dolayısıyla bir kışkırtma durumu hep var. Burada baktığımız zaman öncelikle nasıl başlıyor? Karadağ'la başlıyor. Karadağ'ın önce savaş ilanıyla başlıyor, savaş açmasıyla başlıyor. Daha öncesinde nota gönderiyorlar bu devletler. Fakat o notaya karşılık biz tabii askeri müdahaleye karşı red cevabı veriyoruz. Ama eğer askeri müdahale yapmalarına izin verilmezse, yani istedikleri verilmezse, muhtariyet hakları verilmezse, silahlı bir şekilde bu hakları alacaklarını söylüyorlar. Devletler de bunları destekliyor bahsettiğim gibi. Dolayısıyla biz her ne kadar aynı Trablusgarp'ta olduğu gibi red cevabı da versek bu sonuçlanmıyor olumlu bir şekilde ve her ne kadar büyük devletler ilk başında Balkan savaşlarının başında Osmanlı Devleti'nin statükosunu koruyacaklarına söz vermiş olsalar da savaş sonrasında sanki hiç böyle bir söz vermemişler gibi gayet bütün Balkan devletlerini destekleyecek şekilde onları o anlaşmalarda alınan kararları, edinilen sonuçları destekleyecek şekilde davranıyorlar ve dolayısıyla savaş bu şekilde başlamış oluyor. Zaten daha öncesinde Bulgaristan, hani Yunanistan arasında, Sırbistan arasında böyle ikili anlaşmalarla destek alarak birbirlerinden böyle bir sonuca gidiyorlar. Tabii bu arada baktığımız zaman Osmanlı'nın durumu nedir? Osmanlı'da iç hesaplaşmalar, ittihatçı, ihtilafçı karşıtlıkları. Dolayısıyla bir anlamda iç çekişmelerimizin, ordumuzun zayıflamasının, ordunun siyasete karışmasının ve kendi işleriyle ilgilenmemesinin ordunun, ki daha sonrasında Mustafa Kemal bu konuyla da ilgili, hı hı, bir takım inkılaplar yapmıştır. Yani bunun zararlarını kendisi yaşayarak gördüğü için. Balkanlarda hani bize Rusya tarafından sahte bir teminat verilerek kesinlikle böyle bir savaşın çıkmayacağına dair diplomatlarımızın ikna edilmesinin, devlet adamlarımızın ikna edilmesinin ve bizim buna inanarak 120 tabur askerimizi terhis etmemiz böyle bir dönemde, ki biraz önce bahsettim, daha öncesinde bağımsızlıklarını kazanıyor bu devletler, Arnavutluk hariç, hı hı, ve bu devletler bağımsızlıklarını kazandıkları andan itibaren Rusya tarafından destekleniyorlar. Yani orduları bir şekilde destekleniyor Avusturya tarafından. hep bu bağımsızlık derdindeler. Yani bir şekilde tabii ki Fransız ihtilalinin yarattığı milliyetçilik akımının da etkisi var. Dolayısıyla bir şekilde aslında hep böyle bir süreç içerisindeler. Yani tamamen İttihatçıların başarısız politikalarından kaynaklanıyor da diyemeyiz. Bir taraftan onu da söylemek de çok mümkün değil. Çünkü öyle veya böyle Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra Birinci Dünya Savaşı içerisinde bir şekilde bu toprakları kaybedecektik. Evet. Yani bizim temel sorunumuz aslında ordumuzun artık eski gücünde olmaması. Düşünsenize, bir Avrupa ve Osmanlı diplomasisi açısından düşünün. Karadağ gibi o bölgedeki en küçük ülke. Savaşı başlatan ülke. Hı-hı. Osmanlı'ya kafa Hı-hı. tutabilecek hale gelmiş. Yani dün vilayet sayabileceğimiz yerler bize o anda düşünün savaş ilan ediyorlar ve Osmanlı'nın savaşı bertaraf etme gayretleri maalesef hiçbir şekilde sonuçlanmıyor. Yani gücü yok çünkü. Hı-hı. İşte Trablusgarp'ta gördüler. Bir şekilde İtalya daha geçen hafta bahsettik savaşı sarkıtabilmek için Balkanlara sıçratmaya çalıştı. Çanakkale'yi bombaladı. Dolayısıyla orada yarattığı o Arnavutluk'taki isyanları falan bastıramayınca ve orada bir güç gösteremeyince ne olmuş oldu? Osmanlı'nın zayıflığını görmüş oldular. Hakikaten de dediğim gibi ordumuzun içerisinde, devletimizin içerisinde iç ve dış siyasetteki dengelerimizin karmaşası, bozukluğu, sıkıntısı bu savaşa çok ciddi manada yansımıştır. Çünkü savaş sürecinde hani bakıyoruz ki işte Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan hepsi savaş ilan ediyorlar. Sırplar İşkodra ve Manastır'a, Yunanlar Yanya ve Selanik'in yanı sıra İmroz ve Bozcaada dışındaki diğer Ege adalarına, ki Ege adalarına kadar şu an birlikte konuşuyoruz. Evet. Stratejik öneme sahip. Bu arada İzmir'de böyle bir konferans da düzenlenecek tarih kurumu tarafından, çok yakında Ege adaları konferansı. Bulgarlar Edirne gibi bizim hani neredeyse İstanbul'un çok yakınlarına kadar, Çatalca'ya kadar saldırıyorlar ve bu anlamda tersi yaklaşık 75 bin asker ediyor bu bahsettiğim terhis. Hı hı. 75 bin talimli eğitimli subayımız terhis ediliyor ve bunların yerine yenileri gelemiyor. Ve hemen bu terhis edilmesinin arkasından, bizim bu terhis kararımızın arkasından hemen ne oluyor? Savaş başlıyor. Savaş başlıyor ve biz tekrar seferberlik ilan edip tekrar toplayana kadar hazırlıksız yakalanmış oluyoruz. Diğer taraftan teşhizat konusunda sıkıntımız var. Çok ciddi bir açlık sıkıntısı var savaş, evet, sırasında.
İşte tüm bu nedenler sonucunda mı imzalanıyor Londra Barış Antlaşması?
Evet, maalesef. Yani her ne kadar Şükrü Paşa kendi çapında orada güçlü bir savunma yapmaya çalışsa da, diğer taraftan Hamidiye zırhlısı ise ile Rauf Orbay denizden adalarla ilgili bir takım gayretler göstermeye çalışsa da maalesef başarılı olamıyor. Geriye çekilmek zorunda kalıyoruz. Yani son bir gayretle uğraşıyoruz. Bu arada işte iktidarda bir takım değişiklikler oluyor. Yani bu savaşlar sürerken dediğim gibi iç karışıklıklar da devam ediyor. Hükümet değişiklikleri oluyor. Bu hükümet değişiklikleri içteki ihtilaflardan kaynaklanıyor. Ve bu ihtilaflar maalesef dışarıya böyle olumsuz, yani içte birlik sağlanmayınca dışta da güçlü olamıyorsunuz ister istemez. Çünkü kararları ortak alamıyorsunuz. Emir komuta zinciri bozulmuş durumda. Kim kimden emir alacak belli değil. Hangi subaya bağlı belli değil gelenler. Çünkü terhis edilenlerin yerine deneyimsiz olanlar geldi.
İşte savaşın kaybedilme sebebi yani. Kaybedilme
sebepleri, evet, bir anlamda. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda haber ağının yetersizliği, lojistik imkanların yetersizliği, bunların hepsi birleşince ve hakikaten arkasından mesela Yunanistan ilk başlarda yardım çağrısında bulunuyor. Yardım edebilecek gibi görünüyorken biz bunu değerlendiremiyoruz. Diğer taraftan Abdülhamit'in mesela Balkanlardaki politikası nedir? Balkanlarda özellikle Balkan devletlerini birbirlerine düşürerek Osmanlı'ya karşı, çünkü fark etmiştir o. Birleştikleri an Osmanlı'yı o anlamda bu milliyetçilik akımının etkilerini fark etmiştir. Ve Osmanlı'yı bitirme çabalarını, Osmanlı'dan kopma çabalarını fark ederek hep iç karışıklıklarını karışmayarak, hatta destekleyerek Osmanlı'ya birleşmelerini engellemiştir. Ama İttihatçılar bir kilise kanunu çıkarıyorlar. Kilise kanunuyla birleşiyor kiliseler. Bulgar, Yunanistan, ve Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan kiliselerin birleşmesiyle daha iyi bir araya geliyorlar, ittifak kuruyorlar. Tam tersine bu kilise iddiatçıların çıkardığı kilise kanunu bir birleşmeye yol açıyor. Tam tersi bir etki yaratıyor. Osmanlı'ya karşı birleşen bu devletler daha güçlenmiş oluyorlar. Dolayısıyla sonuçta baktığımız zaman Londra Anlaşması'nda işte biz Midyenes hattının doğusunda batısının, yani doğusuna çekileceğiz, hı hı, ve batısında kalan toprakları kaybediyoruz. Yani gerçekten çok önemli Balkan toprakları bizim açımızdan. Çünkü nüfus kaybediyoruz, toprak kaybının yanında güç kaybediyoruz yani bu anlamda. Arnavutluk ve Ege Adaları'nın geleceğine Avrupa devletleri karar verecek ki tekrar kazanamıyoruz zaten. Arnavutluk bu arada bağımsızlığını kazanıyor. Bunlardan yararlanarak hiç savaşmadan. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan'a verilecek oluyor. Dedeağaç, Kavala ve Batı Trakya'da Bulgaristan'a verilecek oluyor. Şimdi burada Makedonya'da Sırbistan'a verilecek. Burada şeyi görüyoruz. Bulgaristan'ın daha kazançlı olduğunu görüyoruz bu savaşta. Nitekim bu toprak paylaşımı, yani çok kıymetli olan bu toprakların paylaşımı, kendi aralarındaki paylaşımında doğan sorunlar İkinci Balkan Savaşları'na yol açıyor. Burada da 1913'te İkinci Balkan Savaşları'nda Romanya'nın devreye girdiğini görüyoruz. Daha önce Birinci Balkan Savaşları'na katılmamıştı. Ancak o da toprak talebiyle, Bulgaristan'ın çok toprak aldığı talebiyle o da savaşa katılıyor. Ve özellikle Yunan-Sırp ittifakı, çünkü çok fazla dediğim gibi pay aldığını düşünüyorlar. Ege Adalarına, pardon, Ege'ye, Ege Denizi'ne çıkan oldukça iyi bir kara parçası elde ediyor çünkü Bulgaristan. Yunanistan ve Sırbistan buna karşı çıkıyorlar. Böylece bir kendi aralarındaki savaştan biz yararlanıyoruz. Biz nasıl yararlanıyoruz? Aslında bizim Midyenes hattının dışına çıkmamız yasak. Ve oldukça da ciddi manada bu konuda tedirginlikler yaşanıyor. Acaba bu kargaşadan yararlanarak biz de tekrar Edirne'yi, Kırkağaç'ı geri alabilir miyiz gibi. Bu dıştaki işte bir takım elçilerimize soruyoruz ne yapmalıyız diye. En sonunda Enver Paşa'nın, Talat Paşa'nın, Cemal Paşa'nın kararıyla birlikte, cesaretiyle birlikte
hani burada
çeşitli anlaşmalar yapılıyor.
Bükreş, İstanbul, Atina,
evet,
değil
evet,
mi?
Atina anlaşmaları yapılıyor. Ve biz hani en belki buradaki iyi diyebileceğimiz taraf, geri alıyoruz Edirne'yi. Edirne'yi kurtarıyoruz. Yani burada belki işte Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir şey olmuş olsaydı belki onu da kaybedecektik. Bilemiyoruz yani ne kadarını kaybedecektik. Hani olmasaydı ne olurdu? Hı hı. Ancak bizim gücümüz belli. Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerdeki durumumuz da belli. Muhtemelen bir Balkan cephesi olacaktı ve muhtemelen gene biz orada da böyle bir kayıp yaşayacaktık. Yani Osmanlı'nın ordu gücü ve içteki durumu maalesef bunu getiriyor. Hani uzun uzun şimdi anlaşmaların hepsinin detaylarını anlatmak için vaktimiz kalmadı. Ama yani en önemli sonuçları belki yurt için Balkan sınırları, Balkanlardaki toprak paylaşımları, Balkanların genel jeopolitik görüntüsü değişmiştir. Tabii bu dediğim gibi daha sonrasında Birinci Dünya Savaşı'na götüren olayları tetikleyecek maalesef. Hani durdurmuyor buradaki bu paylaşımlar. Çünkü silahlanmayı gerektiriyor. Silahlanma sonucunda da daha büyük bir savaşa doğru dünya gidiyor maalesef. Ve buradaki ittifaklar daha sonra Birinci Dünya Savaşı'ndaki tarafları belirliyor. Mesela Bulgaristan bu sonraki yapılan anlaşmalardan çok mutlu olmadığı için ve İngiltere desteklediği için bu anlaşmaları, Almanya'nın yanında yer almayı seçiyor mesela İkinci Dünya Savaşı'nda. Evet. Gene Osmanlı aynı şekilde Almanya'nın yanında yer almayı seçiyor. Çünkü Rusya ve İngiltere daha çok Balkanlardaki bu savaşın sebebi ve sonuçlarını etkilediği için. Hı hı. Yani böyle bir sonucu diyebiliriz. Ama biz 130 bin kilometre karelik toprak kaybına ve yaklaşık 5 milyon nüfus kaybına ama aynı zamanda Balkanlardan çok ciddi bir göç de alıyoruz.
Evet.
Bu anlamda.
Yine evet, işte sırası geldiğinde o göçlere de daha sonra evet, meydana gelebilecek, gelecek savaşları evet, da konuşmayı devam edeceğiz. Çok teşekkür evet, ediyoruz.
Ben teşekkür
bu hafta
ediyorum.
İçin sağ olun, var olun sevgili Gülin Karabağ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ dünden kalanlar köşemizin konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz ve görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya, size dayanıklı cam.